Ayrım 15.
Sayfa 138. Solucan dil bir yüzden diğerine baktı. Gözlerinde tuzağa düşmüş bir hayvanın, çevresinde düşmanlarının oluşturduğu halkada bir boşluk ararken takındığı ifade vardı. Dudaklarını uzun soluk diliyle yaladı. Yaşlı da olsa böylesi bir karar beklenir Eorl Hanedanı'ndan bir hükümdardan dedi. Ama onu gerçekten sevenler, onun eksilen yıllarına kıyamazlar. Ne yazık ki çok geç kaldığımı görüyorum. Öbürleri, beyimin ölümüne daha az kederlenecek olanlar, onu çoktan kandırmışlar. Onların işlerini bozamazsam da, en azından şu sözlerimi duyun beyim. Sizin düşüncelerinizi bilen ve buyruklarınıza saygı gösteren birinin Edoras'ta bırakılması gerek. Sadık bir vekil harç belirleyin. Bırakın danışmanınız Grima sizin dönüşünüze kadar, ki buna duacıyım ama aklı başında hiç kimse bu konuda bir ümit beslemez, dönüşünüze kadar her şeye göz kulak olsun. Ömer güldü. Eğer bu yakarmada seni cenkten kurtarmazsa pek soylu solucan değil, dedi. Daha az saygın olan hangi memuriyeti kabul buyurursun? Bir çuval unu dağlara taşımayı mı? Tabii güvenip de sana çuvalını emanet eden çıkarsa. Yok Ömer, sen efendi solucan dilin aklındakileri tam anlamamışsın, dedi Gandalf. Delici bakışlarını onun üzerine çevirerek. Hem cüretlidir o, hem de kurnaz. Şimdi bile tehlike ile oyun oynayıp bir el kazandı. Benim değerli zamanımın saatlerini daha şimdiden boşa harcadı. Çök yılan, dedi aniden korkunç bir sesle. Karnının üzerine çök. Saruman seni satın alalı ne kadar oldu? Vaat edilen ödül neydi? Bütün insanlar ölünce hazineden kendi payını alıp arzu ettiğin kadını mı seçecektin? Çok uzun zamandır onu göz kapaklarının altından süzüp adımlarını izledin. Ömer kılıcına davrandı. Bunu zaten biliyordum, diye mırıldandı. Bu yüzden divanhanenin kanunlarını unutarak onu daha önce öldürebilirdim. Fakat başka nedenler de var. İleri doğru bir adım attı ama Gandalf onu eliyle durdurdu. Eowyn emniyette artık, dedi. Ama sen solucan değil. Sen gerçek efendin için elinden geleni yaptın. En azından bir şeyler hak ettin. Yine de Saruman yaptığı pazarlıkları unutma eğilimindedir. Sana bu sadık hizmetini unutmasın diye bir an önce gidip onu uyarmanı öneririm. Yalan söylüyorsun, dedi solucan dil. O söz dudaklarından çok sık ve çok kolay çıkıyor, dedi Gandalf. Ben yalan söylemiyorum. Bakın Theoden, burada bir yılan var. Onu güvenip yanınıza alamazsınız ama geride de bırakamazsınız. Onu öldürmek doğru olurdu. Ama o her zaman şimdiki gibi değildi. Bir zamanlar insandı ve kendince size hizmette bulundu. Ona bir at verin gitsin hemen. Nereye gitmek isterse. Yapacağı seçimle bir hükme varırsınız. Duyuyor musun bunları solucan dil, dedi Theoden. Bu senin seçimin. Benimle birlikte cenge gelip bize sadık olup olmadığını kanıtlamak. Ya da dilediğin yere gitmek. Ama o zaman eğer bir daha karşılaşırsak yufka yürekli olmam. Solucan dil yavaş yavaş doğruldu. Yarı kapalı gözlerle onlara baktı. En sonda Theoden'in yüzünü inceledi ve sanki konuşacakmış gibi ağzını açtı. Sonra aniden dikleşiverdi. Elleriyle bir şeyler yaptı. Gözleri parıldadı. Gözlerinde öyle bir garaz vardı ki adamlar önünde gerilediler. Dişlerini gösterdi. Sonra tıslayan bir nefesle kralın ayakları dibine tükürdü ve bir yana doğru fırlayarak merdivenlerden aşağıya kaçtı. Peşinden gidin, dedi Theoden. Dikkat edin başka kimseye bir zararı dokunmasın. Ama ona bir zarar vermeyin. Yolundan alıkoymayın. Eğer dilerse bir at verin. Onu sırtına alacak bir at çıkarsa, dedi Ömer. Muhafızlardan biri merdivenlerden aşağıya koştu. Bir başkası taraçanın dibindeki kuyuya giderek mihveriyle su çekti. Bu suyla solucan dilin kirlettiği taşları temizledi. Gelin şimdi konuklarım, dedi Theoden. Zaman el verdiğince dinlenin. Tekrar büyük konağa girdiler. Daha şimdiden altlarındaki kasabada tellalların bağırdığını, savaş borularının öttüğünü duyuyorlardı. Çünkü kral, kasabadaki adamlar ve yakınlarda oturanlar silahlanıp toparlanır toparlanmaz hareket edecekti. Ömer ve dört konuk kralın sofrasına oturdu. Aynı zamanda krala hizmet eden Eowyn hanım da oradaydı. Çabuk çabuk yiyip içtiler. Theoden Gandalf'ı Saruman konusunda sorguya çekerken diğerleri sessiz kaldılar. Hainliği ne zaman başlamış kim bilebilir ki, dedi Gandalf. Her zaman kötü değildi. Bir zamanlar Rohan'ın dostu olduğuna hiç kuşkum yok. yüreği soğumaya başladığı zaman bile sizi hala faydalı buluyordu. Fakat uzun zamandır sizin felaketinizi planlıyor, hazır oluncaya kadar dostluk maskesini takıyordu. O yıllarda solucan dilin işi kolaydı ve sizin bütün yaptıklarınız hemen Isengard'da duyuluyordu. Çünkü sizin topraklarınız açıktı, yabancılar girip çıkıyordu. İradenizi ele geçirmiş olduğu için diğerleri bakıp hiçbir şey yapamazken solucan dilin fısıltısı hep kulağınızdaydı. Düşüncelerinizi zehirliyor, yüreğinizi soğutuyor, elinizi kolunuzu zayıflatıyordu. Fakat ben kaçıp sizi uyarınca o zaman maske yırtıldı, görebilen gözler için. Ondan sonra solucan dil hep sizi geciktirmek için fırsat kollayarak, gücünüzün tümünü toplamanızı engelleyerek tehlikeli bir oyun oynamaya başladı. Hünerliydi. Durumuna göre insanların dikkatini köreltiyor veya korkularını körüklüyordu. Kapıdaki tehlike batıdayken, kuzeye doğru boşu boşuna yapılacak bir takibe herkesi göndermek gerektiği konusunda nasıl canla başla kışkırtmıştı sizi, hatırlamıyor musunuz? Omer'in ortalığı talan eden orkları izlemesini yasaklamanız için sizi ikna etmişti. Eğer Omer sizin ağzınızdan konuşan solucan dilin sesine karşı gelmeseydi, o orklar yanlarında çok önemli bir ödülle çoktan Isengard'a varmış olurlardı. Gerçi bu ödül Saruman'ın her şeyden çok arzuladığı ödül değildi ama yine de en azından benim grubumun iki üyesiydi. Size bile henüz açık açık söyleyemeyeceğim gizli bir ümidi benimle paylaşan kişilerdi. Şimdi nelere maruz kalacaklarını veya Saruman'ın bizim felaketimiz için neler öğrenmiş olabileceğini bir tahayyül edin hele. Omer'e çok şey borçluyum dedi Theoden. Sadık bir yüreğin asi bir dili olabilir. Şunu da söyleyin dedi Gandalf. Çarpık gözlere gerçeğin yüzü ekşi gelebilir. Gerçekten de gözlerim neredeyse tamamen kör olmuş dedi Theoden. Her şeyden çok da sana borçluyum konuğum. Bir kez daha tam zamanında geldin. Gitmeden önce sana bir armağan vermek isterim. Dilediğim bir armağanı. Bana ait olan bir şeyin adını ver yeter. Şimdilik sadece kılıcımı kendime saklıyorum. Zamanında gelip gelmediğimi daha bilmiyoruz dedi Gandalf. Fakat armağanınıza gelince beyim, ihtiyacıma uygun bir şey seçeceğim. Hızlı ve emin. Bana gölge yeleği verin. Daha önce ödünç verilmişti sadece. Tabii buna ödünç denilebilirse. Fakat artık onu büyük bir tehlikeye süreceğim. Siyaha gümüş kakacağım. Kendime ait olmayan hiçbir şeyi riske atmak istemem. Zaten daha şimdiden aramızda bir sevgi bağı oluştu. İyi seçim yapıyorsun dedi Theoden ve onu artık büyük bir kıvançla veriyorum sana. Yine de büyük bir armağan o. Gölge yele gibisi yoktur. Onda eskilerin kudretli köheylanlarından birinin ruhu var. Bir daha öylesi gelmez. Diğer konuklara da silah depomda bulunabilecek şeyleri armağan ediyorum. Kılıca gereksinimimiz yok ama Gondor'dan atalarıma armağan olarak verilmiş miğferler, hünerli ellerden çıkmış zırhlar var. Gitmeden önce bunlardan kendinize seçin. Hayırlarını göresiniz. Erler kralın deposundan savaş giysileri taşıyıp getirdiler. Aragorn ile Legolas'ı parlayan zırhlarla kuşattılar. Miğferler ve yuvarlak kalkanlar da seçtiler Aragorn ile Legolas. Kalkanların kabartmaları altın ile kaplanmış. Yeşil, kırmızı ve beyaz taşlar kakılmıştı. Gandalf zırh almadı. Eğer onun boyuna posuna göre bir tane bulunacak olsaydı bile Gimli'nin zincirden zırha ihtiyacı yoktu. Çünkü Edoras'ın hazinesinde kuzeydeki dağın altında dövülmüş kısa zırh yelekten daha iyisini bulamazdı. Ama o da yuvarlak kafasına iyi uyan demir ve deriden bir miğfer buldu. Bir de küçük kalkan seçti. Kalkanda Eorl hanedanının nişanı olan yeşil üzerine beyaz işlenmiş koşan bir at vardı. Umarım seni iyi korur dedi Theoden. Bunu Tengel zamanında benim için yapmışlardı. Ben çocukken. Gimli eğilerek selam verdi. Çok onur duydum yurt hükümdarı. Sizin nişanınızı taşıyacağım için. Aslında bir at tarafından taşınmaktansa bir atı taşımayı tercih ederim. Ayaklarımı daha çok seviyorum. Ama belki de daha ayaklarım üzerinde durup dövüşeceğim yere gelmemişimdir. Öyle olabilir dedi Theoden. Kral ayağa kalktı ve Eowyn derhal elinde şarapla geldi. Fertu Theoden Hal dedi. Bu kabı al ve mutluluk anında iç. Sağlıcakla git, sağlıcakla gel. Theoden kaptan içti. Sonra kadın kabı konuklara sundu. Aragorn'un önünde dururken bir an duraksadı ve ona baktı. Gözleri parlıyordu. O da kızın zarif yüzüne bakarak gülümsedi. Ama içmek için kabı alırken elleri kızınkilere değdi. Bu temasta kızın titrediğini fark etti. ''Selam sana Arathorn oğlu Aragorn'' dedi kız. ''Selam sana Rohan Hatun'u'' diye cevap verdi adam ama artık yüzünde bir endişe vardı ve gülümsemiyordu. Hepsi içtikten sonra kral divanhaneden kapılara doğru ilerledi. Burada muhafızlar onu bekliyor, tellallar duruyordu. Edoras'ta kalmış olan veya etrafta oturan bütün beyler ve üst rütbeli kişiler toplanmışlardı. ''Dinleyin'' dedi Theoden. ''Ben de gidiyorum ve bana öyle geliyor ki bu benim son at sürüşüm. Benim hiç çocuğum yok. Oğlum Theodred öldürüldü. Kız kardeşim oğlu Omer'i kendime varis yapıyorum. Eğer her ikimiz de geri dönemezsek o zaman aranızdan yeni bir hükümdar seçersiniz. Ama şu anda birisine arkamda bırakacağım budunumu emanet edeceğim. Benim yerime onları idare etsin diye hanginiz kalacaksınız?'' Hiç kimse konuşmadı. ''Bana önereceğiniz kimse yok mu? Budunumun güvenebileceği?'' ''Orl soyundan biri olmalı.'' diye cevapladı ama. ''Ama Omer'i bırakamam. O da kalmaz zaten.'' dedi kral ve soyumuzun son üyesi de o. ''Ben Omer demedim.'' diye cevap verdi ama. ''Üstelik o soyun son üyesi değil. Ormund'un kızı Ovin var. Onun kız kardeşi. O korkusuz ve yüce gönüllüdür. Herkes onu sever. Bırakın biz gidince Orl oğullarına o hükümdar olsun.'' ''Öyle olsun.'' dedi Theoden. ''Tellallara bildirin. Halka Ovin Hatun'un onları yöneteceğini söylesinler.'' Sonra kral kapılarının önündeki bir taş koltuğa oturdu. Ovin onun önünde diz çökerek ondan bir kılıç ile zarif, kısa bir zırh aldı. ''Hoşça kal kız kardeşim kızı'' dedi. ''Zamanımız karanlık bir zaman ama belki yine de altın konağa geri döneriz. Fakat Dunharrow'da insanlar kendilerini uzun süre savunabilirler. Eğer cengimiz yaver gitmezse kaçabilenler oraya gelir.'' ''Öyle demeyin.'' diye cevap verdi kız. ''Dönüşünüze kadar geçecek her gün bir yıl gibi gelecek bana.'' Fakat konuşurken gözleri yakında duran Aragorn'a kaydı. ''Kral geri dönecek.'' dedi Aragorn. ''Korkma, kötü kaderimiz batıda değil doğuda.'' Kral yanında Gandalf ile merdivenlerden indi. Diğerleri de onları izledi. Kapıya doğru ilerlerken Aragorn geriye baktı. Tek başına ayaktaydı Ovin. Merdivenlerin başında, konağın kapıları önünde... Kılıç önünde dik duruyordu. Elleri kılıcın kabzasındaydı. Artık zırhlar içindeydi ve güneş altında bir yıldız gibi parlıyordu. Gimli baltası omuzunda Legolas ile birlikte yürüyordu. ''Eh sonunda yola koyuluyoruz.'' dedi. ''İnsanlar işten önce bir sürü lafa ihtiyaç duyuyor. Baltam elimde sabırsızlanıyor. Gerçi sırası gelince bu Rohirrimlerin ellerinin de insafsız olacağından kuşkum yok. Bununla beraber bu bana uyan bir harp değil. Ben cepheye nasıl gideceğim? Keşke bir heybe gibi Gandalf'ın eğer kayışına tutturulacağıma yürüyerek gidebilseydim. Bu çoğu yerden daha emniyetli bir yer sanırım dedi Legolas. Yine de eminim saldırılar başlayınca Gandalf ya da gölge yelenin kendisi seni memnuniyetle yere indirecektir. Balta bir binici silahı değil. Cüceler de süvari değildirler. Orkların boyunlarını vururum ben. İnsanların kellelerini tıraş etmem dedi Gimli. Baltasının sapını okşayarak. Cümle kapısında genç, ihtiyar, hepsi atlarının üzerinde hazır koca bir insan ordusuyla karşılaştılar. Binden fazla kişi toplanmıştı. Mızrakları filiz veren orman gibiydi. Theoden ilerleyince yüksek sesle ve mutlulukla bağırdılar. Kimisi kralın atı kar yeleği hazır bekletiyor, kimisi Aragorn ile Legolas'ın atlarını tutuyordu. Gimli kaşlarını çatmış, huzursuz duruyordu ama Omer atını çekerek Gimli'ye yaklaştı. ''Selam Gloin oğlu Gimli'' diye haykırdı. ''Senin sopanın gölgesinde incelikli konuşmayı öğrenemedim. Bana söz vermiş olduğun gibi. Ama ne dersin, aramızdaki tartışmayı bir yana bıraksak mı? En azından ben bir daha ormanın hanımı hakkında kötü konuşmayacağım. Bir süre için hiddetimi unutacağım Ormund oğlu Omer'' dedi Gimli. ''Ama eğer olur da sen Galadriel hanımı kendi gözlerinle görecek olursan bir gün, o zaman onun tüm hanımlar içinde en zarif olduğunu kabulleneceksin. Yoksa dostluğumuz biter.'' ''Öyle olsun.'' dedi Omer. ''Fakat o zamana kadar beni hoş gör ve bunun bir göstergesi olarak da benim atıma bin. Gandalf yurtun hükümdarı ile başta olacak. Ama atım ateş ayak, ikimizi de yüklenir eğer istersen.'' Sana gerçekten teşekkür ederim dedi Gimli çok memnun olarak. Seve seve gelirim seninle. Eğer arkadaşım Legolas da bizim yanımızda sürerse atını. Dediğin gibi olacak dedi Ömer. Legolas solumda, Aragorn da sağımda. Kimse cesaret edemeyecek önümüze çıkmaya. Gölge yele nerede dedi Gandalf. Otlakta keyfince koşuyor diye cevap verdiler. Hiç kimsenin kendisine ellemesine izin vermiyor. İşte orada derenin sığlığında, söğütler arasında bir gölge gibi koşuyor. Gandalf ıslık çalarak atın adını yüksek sesle söyledi. Hayvan uzakta başını sallayarak kişnedi ve dönerek bir ok gibi sahibine geldi. Eğer batı yeli gözle görünür bir bedene bürünecek olsaydı, aynı böyle görünürdü dedi Ömer. Koca at koşup Arif'in önünde dururken. Armağan kendiliğinden verilmiş zaten görünüşe göre dedi Theoden. Ama duyun hepiniz. Burada konuğum Gandalf'ın soyumuz devam ettiği sürece en bilge danışman, gezginler arasında en hoş karşılanacak kişi, yurtun beylerinden biri, Orl oğullarının bir komutanı olduğunu duyuruyorum. Atların prensi gölge yeleği de ona veriyorum. Sana teşekkür ederim Theoden kral dedi Gandalf. Sonra aniden gri pelerinini geriye atıp şapkasını kenara savurdu ve atın sırtına sıçradı. Ne miğfer ne de zırh giyiyordu. Kar gibi saçları rüzgarda özgürce dalgalanıyor, beyaz giysileri güneş altında göz kamaştırıyordu. Ak süvariye iyi bakın diye haykırdı Aragorn ve herkes onun sözünü dinledi. Kralımız ile ak süvari diye bağırdılar. İleri Orl oğulları, borular öttü. Atlar gerildi ve kişnedi. Mızraklar kalkanlar üzerinde takırdadı. Derken kral elini kaldırdı ve ani bir rüzgarın patlak vermesi gibi Rohan'ın son ordusu yıldırım misali batıya doğru sürdü atlarını. Düzlüğün çok ilerisinde Owen mızraklarının parıltısını görüyordu. Kıpırdamadan tek başına sessiz konağın kapıları önünde dururken. Bölüm 7. Miğfer Dibi. Onlar Edoras'tan ayrılırken güneş batıya yönelmeye başlamıştı bile. Işığı dalga dalga uzanan bütün Rohan çayırlarını altın rengine çevirip tam gözlerine geliyordu. Akdağların eteklerindeki tepelerde kuzeybatıya doğru uzanan, üzerinden çok gelinip gidilmiş bir yol vardı. Onlar da bu yeşil topraklarda bir alçalan bir yükselen, minik ama hızlı nehirleri üzerinde bir sürü sığlık olan bu yolu takip ettiler. İleride uzaklarda, sağlarında dumanlı dağlar yükseliyordu. Onlar ilerledikçe gitgide daha kararıyor, daha yükseliyorlardı. Güneş yavaş yavaş battı önlerinde, ardından akşam geldi. Ordu yoluna devam etti. Onları yönlendiren zorunluluktu. Geç varmaktan korktukları için ellerinden geldiğince hızla sürdüler atlarını. Çok nadiren durdular. Hızlı ve dayanıklıydı Rohan'ın küheylanları ama aşılacak mesafede çok uzundu. Kuş uçuşu 40 fersah kadar tutardı Edoras'tan. Kralın adamlarının Saruman'ın ordularını oyalamayı başardığını umdukları İse'nin ırmak geçitlerine. Gece onları sarmaladı. Sonunda konaklamak için durdular. Yaklaşık 5 saattir at sürüyorlardı ve batıdaki çayırlarda epey ilerlemişlerdi. Yine de yolculuklarının yarısından fazlası önlerindeydi hala. Büyük bir halka halinde yıldızlı gök ve yükselmekte olan ay altında geçici ordugahlarını kurdular. Hiç ateş yakmadılar çünkü olayların nasıl geliştiğinden emin değillerdi. Ama etraflarına halka halinde atlı gözcüler diktiler. Ayrıca öncüler ileriye giderek arazinin kıvrımlarından gölgeler gibi geçti. Yavaş ilerleyen gece hiçbir haber getirmeden ve hiçbir tehlike işareti göstermeden geçti. Tam vakti borular çaldı, bir saat içinde yola koyuldular. Tepelerinde henüz bulut yoktu ama savaşın ağırlığı havada hissediliyordu. Yılın o mevsimi için hava sıcaktı. Doğan puslu güneşin ardında yavaş yavaş onu gökyüzünde yukarı doğru izleyerek artmakta olan bir karanlık. Doğuda toplanan büyük bir fırtınayı çağrıştıran bir karanlık vardı. Ve uzakta kuzeybatıda dumanlı dağların eteklerinde başka bir karanlık. Arif Vadisi'nden yavaş yavaş sürünerek çıkan bir gölge kuluçkaya yatmış gibiydi. Gandalf geride kalıp Ömer'in yanında atını süren Legolas'a yaklaştı. Soyunun keskin gözlerine sahipsindir sen Legolas dedi ve o gözler bir fersah öteden İspinoz ile serçeyi birbirinden ayırır. Söyle bana Isengard taraflarında bir şeyler görebiliyor musun? Arada fersahlar var dedi Legolas, o yana bakıp uzun ellerini gözlerine siper ederek. Bir karaltı görüyorum. Bu karaltı içinde hareket eden şekiller var. Nehrin kıyısında, uzakta büyük şekiller. Ama ne olduklarını bilemiyorum. Gözlerimi bozan sis veya bulut değil. Bu bir gücün toprak üzerine düşürdüğü, her şeyi kaplayan bir gölge. Yavaş yavaş nehirden aşağı doğru ilerliyor. Sanki ucu bucağı olmayan ağaçların altındaki alacakaranlık dağlardan aşağı doğru akıyor. Arkamızdan da Mordor'un fırtınası geliyor dedi Gandalf. Karanlık bir gece olacak. Yolculuklarının ikinci günü ilerledikçe havadaki ağırlık arttı. Akşamüstü karanlık bulutlar onları yakalamaya başladı. Göz kamaştıran ışıklarla beneklenmiş kocaman dalgalı kenarları olan basık bir sayvan. Kan kırmızı güneş tütmekte olan sisin içine battı. Atlıların mızraklarının ucu, ışığın son huzmetleri, Trihir'nin dik yamaçlarını tutuştururken ateşe bulanmıştı. Artık gün batımında tırtıklı dişleri olan üç boynuz gibi bakan, Ak Dağların en kuzeydeki kolunun çok yakınındaydı. Son kırmızı aydınlıkta öncü kolundaki adamlar siyah bir nokta gördüler. Kendilerine doğru yaklaşan bir atlı, durarak onu beklediler. Eğri büğrü miğferli, yarılmış kalkanlı, yorgun bir adam geldi yanlarına. Yavaş yavaş atından indi, bir süre soluklanarak durdu. Sonunda konuştu. "Ömer burada mı?" diye sordu. "Sonunda yetiştiniz ama hem çok geç hem de çok az bir güçle geldiniz. Theodred öldüğünden beri her iş kem gider oldu. Dün büyük kayıplar vererek geri püskürtüldük İsen'den. Birçoğu nehri geçerken yok oldu. Sonra gece taze kuvvetler çıka geldi bizim ordugaha karşı. Bütün Isengard boşalmış olsa gerek. Saruman vahşi dağlıları ve nehirlerin gerisindeki Dunland'ın çobanlarını da silahlandırmış." Bunları da üzerimize saldı. Bizden üstün çıktılar. Kalkandan duvar yıkıldı. Batı ağıldan Erken Brand toplayabildiği kadar adamı miğfer dibindeki istihkamına çekti. Kalanlar dağıldı. Ömer nerede? Ona ileride hiç ümit olmadığını söyleyin. Isengard'ın kurtları oraya da gelmeden Edoras'a dönsün. Theoden sessizce adamlarının arkasında adamın göremeyeceği bir yerde durmuştu. Derken atını ileri sürerek öne çıktı. ''Gel, önümde dur Keol'' dedi. ''Ben buradayım.'' Orluğullarının son ordusu ileri sürdü atlarını. Cenk görmeden geri dönmezler.